Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanmaver.com olarak New York'tayız. New York'ta, yani İstanbul'da görmediğim, Kars'ta askerlik yaparken çekmediğim soğuğu çektim. Jilet gibi kesiyor şu an ama. Ahmet yanımda, Ahmet Can. CNN Türk'te biliyorsunuz teknoloji her yerde isimli. Belki de Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en iyi teknoloji programlarından bir tanesini yapıyor.
Sağ ol valla, çok teşekkür ederim.
Abi ne demek, yani hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten programın çok güzel.
Aynı şekilde sen de öyle valla Mesut. Yani çok büyük keyifle seni takip ediyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Özellikle YouTube kanalın süper.
Çok teşekkür ederim sana. Abi. Teşekkürler. Ahmet Can aynı zamanda da bildiğiniz gibi ekonomi köşe yazarı dendiğinde yine akla gelen, yani girişimcilik dendiğinde ilk konuşulan isimlerden biri. Onunla beraber de buraya gelmişken, biz buraya Apple'ın geliştiricilere verdiği ödüller için geldik ve dedim ki Ahmet yanımdasın. Ya Türkiye'de birçok insan var. Bir uygulama geliştirmek istiyor, bir girişim yapmak istiyor. Nedir zorlukları, neler yaşayabilirler, bunları konuşalım. Sağ olsun kabul etti. Ben ilk olarak şuna başlamak istiyorum abi. Türkiye'de herkes evet, abi bir fikrim var, bir girişimim var diyor. Ve işe atılma çabası içinde, bir işimden ayrıldım, kendi işim olsun diyor. Abi girişimciler Türkiye'de ne gibi zorluklar yaşayabilirler? Ne yapmaları lazım bu gençlere?
Evet. Mesut, valla girişimcilik denilince genellikle şöyle bir şey akla geliyor. Kısa yoldan köşeyi döneyim. Hemen parayı vurayım. Çünkü zaten baktığınız zaman şimdi yatırım rakamları var. İşte 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, şirketini satmış 500 milyon dolar gibi böyle sürekli bir rakam konuşuluyor. Tabii ki bu rakamlar önemli rakamlar. Ama o rakamların arkasında o kadar çok kan, ter ve gözyaşı var ki. Keşke bu kadar kolay olsa. Yani şimdi tabii ki kimse 9-5 çalışmak istemez. Kimse işe gidip gelmek istemez. Kimse başkasının patron olduğu bir yerde çalışmak istemez. Kendisi patron olmak ister. Ama dediğim gibi yani inanılmaz bir çalışma, inanılmaz bir efor var. Yani birçok Türkiye'de örnek var. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Startupların %95'i zaten batıyor. Yani siz bir eğer fikirle yola çıkıyorsanız bunun %95 zaten yarı yolda kalması muhtemel konulardan bir tanesi.
Harcadığın para ve emek yanına zarar olarak kalıyor.
Aynen öyle. 9-5'in yok ama 24 saatin var girişimcilikte. Ya bunu hiçbir zaman atlamamak lazım. 24 saat boyunca sürekli o fikri çalışıyorsun. Uyurken bile belki onu çalışıyorsun. Başka bir şey yaparken o girişimcilik fikrini düşünüyorsun. Oradaki iş modelini nasıl geliştiririm düşünüyorsun. Nasıl yatırırım bulurum diye düşünüyorsun. Nasıl ürünü daha fazla geliştiririm diye düşünüyorsun. Yani öyle... Evet 9-5 çalışmıyorsun ama daha fazla çalışıyorsun. Sokakta köşede bulduğun bir bankta belki o anda gelen bir mail veya başka bir iş fikrini hemen bir şekilde olgunlaştırman lazım, şekillendirmen lazım. Ondan dolayı keşke dışarıdan görüldüğü gibi o rakamlar böyle parlak, ışıklı, hoş, kulağa hoş gelen rakamlar olsa ama işin arkasında çok fazla çalışma ve efor var.
O zaman şunu söyleyebiliriz, yani bu kolay bir iş değil. En başta bunu bilecekler.
Değil. Kesinlikle değil. Yani bunu zaten dünyadaki örneklerini de görüyoruz. Birçok kitap var. İşte bir kanepe üzerinde geçirilen aylarca ürün geliştirme süreçleri var. Ve Türkiye'deki birçok startup da böyle zaten Mesut. Yani şu anda baktığımız zaman küçücük ofiste belki 3 liralarla 5 liraların hesabı yapılarak bir yere gidiliyor. Bir ürün geliştiriliyor şu anda.
Sana şunu sorayım peki. Şimdi Türkiye'de de gördük örneklerini. Evet. 100 milyon dolara sattı. 500 milyon dolara sattı. Wow diyor insanlar. Evet. Bir insan 100 milyon doların birden sahibi olmuş gibi görünüyor. Burada arka planda gerçekten de girişimci o 100 milyon doları alıyor mu? Çünkü daha öncesinde yok yatırım aldım diyor. Tabii. Yok şuradan destek aldım diyor. O işler nasıl işliyor abi?
Mesut çok önemli bir konuya parmak bastın. San Francisco'da gittiğimiz zaman orada bazı arkadaşlar tanışıyoruz. Onların bana anlattığı son dönemlerde çok önemli bir konu var aslında. Yani girişim kurup da yatırım almak, ondan sonra o girişimi satmak, yani exit etmek ne gibi faydaları var? Mesela bir tane örnek verdiler. Bir arkadaşın şirketin değeri 100 milyon değerlemeye ulaşmış. Ondan sonra şirketi bu 100 milyon değerlemeyle satıyor ve elinde sadece %5 hisse var. Yani 5 milyon doları var. Yani o bana şunu söyledi. Dedi ki eğer ben dedi Google'da veya diğer teknoloji şirketlerinde çalışmış olsaydım ben zaten bu 5-10 yıllık süreç içinde bir 5 milyon dolar biriktirebilirdim belki de dedi. Ve çok da doğru bir şey söylüyor çünkü orada en azından mesaisi var. Ama girişimcilikte mesaisi yok.
Evet gerçekten çok zor. Peki Türkiye'deki girişimlere baktığında daha çok ne taraftayız biz? Şimdi Amerika'ya gelip bakıyoruz. Japonya'da çok çok zayıf olmasına rağmen Japonya'dakiler bile mühendislik üstüne, yapay zeka üstüne, yenilikler üstüne çalışıyorlar. Evet. Türkiye'de durum ne?
Türkiye'de durum şu. Maalesef ki Türkiye'deki startuplar genellikle pazarlama odaklı çalışıyor. Yani pazarlamanın önde olduğu, mühendislik tarafının çok az olduğu, tabii ki var mühendislik tarafı, tabii ki yazılımı var, tabii ki başka şeyleri var. Ama mühendisliğin öne çıktığı çok fazla bir konu yok. Ve biz burada kaybediyoruz. Çünkü global arenaya biz çıktığımız zaman bambaşka bir dünyayla karşılaşıyoruz. Çünkü orada anasının gözü gibi pazarlama dersleri almış Amerikalı startupçılar var. Aynı işi yapıyor seninle ve senin oradaki rekabet bariyerin çok düşük.
Mesela burada bir örnek gördük biz. Bir yazılım var. Instagram üstünde sana çeşitli evet. frame'ler içine fotoğrafları süsleyip koymanı istiyor. Ve seninle de konuştuk bunu. Dedin ki ya bu uygulama aslında çok basit. Ama evet. bak pazarlamayı iyi yapmışlar. Bugün Apple'ın ödülü aldılar.
Kesinlikle öyle. Ben onu görünce ben üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü yani belki bir girişimci olalım desek. 2-3 tane belki bir yazılımcı arkadaşı alsak, bir tasarımcı alsak o uygulamayı yapmamamız için hiçbir sebep yok yani. Biz de yapabiliriz o uygulamayı gerçekten. Ama işte biraz önce söylediğim hikaye. Yani pazarlama odaklı bir startup kurduğun zaman işte burada Amerika'da pazarlama eğitimini sonuna kadar almış girişimcilerle karşı karşıya kalıyorsun. Ben sana bir örnek anlatmak istiyorum. Bu Maker Fuarı vardır bilirsin. O San Mateo'da düzenleniyor, San Francisco'da yine Silikon Vadisi'nde. Orada ben böyle bir oturum izledim. Gerçekten ağzım açık kaldı. 9 yaşında bir tane kız çocuğu çıktı. Sunumunu hazırlamış ve bir startup fikri var. Ne olduğu hiç önemli değil. Sahneye çıktı. Çatır çatır çatır fikrini anlattı. Sunumunu bitirdi. Sonra izleyicilerden soru cevap aldı. Ondan sonra da alkışı aldı, indi. 9 yaşında birisi, 9 yaşında bir tane kız çocuğu ve bunu yapıyor. Çünkü onların eğitim sistemleri zaten kendini anlatmaya yönelik. Biz şimdi mesela Türkiye'de ben baktığım zaman startuplarla sen de çok fazla bir araya geliyorsun. Ben de çok bir araya geliyorum. Kendi fikrini anlatamıyor. Anlatamıyor. Kendi yaptığı işi anlatamıyor. Şimdi ilk önce biz kendimizi bir anlatmamız lazım. Kendimizi pazarlamamız lazım ki eğer pazarlama odaklı bir startup kurduğumuz zaman da biz global arenaya çıktığımızda onlarla rekabet edebilelim. Şu anda bizim öyle bir durumumuz yok maalesef.
Peki Türkiye'de hiç mühendislik odaklı örnek verebileceğin startuplar var mı mesela?
Var. Son zamanlarda çıkıyor ve dünyada da bence dikkat çekmeye başlıyor. Mesela bir tane startup var. Startup şunu yapıyor. Laboratuvar ortamında elması büyütüyor ve bu tek tabaka olan elması büyüterek aslında kansız elmas yapıyor. Yani kansız elmastan söylediğim de şu. Biliyorsun elmas çıkartmak oldukça kanlı. Hatta Kanlı Elmas diye bir film bile var. Yani Leonardo DiCaprio'nun da oynadığı bir film.
Yani kanlı elmas. Madenlere sahip olan ülkelere dikkat ettiğinizde genelde fakir ülkeler. Orada evet, insanlar eziliyorlar. O kazanç başka tarafa aktarılıyor.
Çünkü. Evet kesinlikle. Çünkü onun çıkartması oldukça güç bir şey yani. Kanlı elması. İşte bu arkadaşlar mesela laboratuvar ortamında elmas yetiştiriyor. Elmas büyütüyor ve şu anda dünyada sadece 7-8 tane startup'ın yaptığı bir iş. En büyüklerine mesela Leonardo DiCaprio yatırım yapmış bu arada. Filmden de bence yola çıkarak çok enteresan bir hikaye. Mesela Türkiye'de böyle bir şey var.
Şimdi peki yatırım olabiliyor mu bu tip startup'lar?
Tabii ki alıyor.
Çünkü çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bilimsel bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Bunu anlatmak daha da zor.
Kesinlikle aynen öyle. İşte bu yatırımlar da global zaten çapta yatırım alıyor. Yani yabancı yatırımcılardan yatırım alıyor. Bence en önemli konu da zaten bu. Bizim şu anda en büyük sorunumuz ne? Global çapta startup çıkartamamamız.
Ya şimdi Türkiye'de şunu da görüyorum. Herkes bir yatırımcı yazmaya başladı title'a. Yani LinkedIn'e giriyorsun orada herkes de bir yatırımcı yazıyor. Ama birçok söz de var. Bu adamların yatırımları yok ama yatırımcı yazıyor. Melek yatırımcı yazıyor kendine diyor. Ben bunlar melek bir şeytan mı? Bunları biraz anlatsana bize.
Vallahi ben sana ondan önce geçen bir karşılaştığım örnekten bahsetmek istiyorum. O da şu. Türkiye'deki CEO sayısı Türkiye'deki şirket sayısından fazla.
Yani tam bu örneğe uyuyor abi.
Tamam yani şimdi böyle bir durum var. Yani düşünsene Türkiye'de işte 1000 tane şirket varsa atıyorum tabii ki bu örneği tam rakamları ben seninle paylaşırım. Türkiye'de 1000 şirket varsa 1200 tane CEO var. Nasıl oluyor? İşte Türkiye'nin zaten girişimcilik merakı buradan aslında belli. Çünkü önce bize kartvizit. Şirket CEO'su, yönetim kurulu başkanı oradan gösteriliyor. Şimdi yatırımcı konusuna gelirsek tabii ki Türkiye'de çok fazla melek yatırımcı var. Ben geçen birkaç veriye baktım. Mesela en çok benim dikkatimi çeken verilerden bir tanesi de oydu. Ne biliyor musun? Şimdi Türkiye'de akredite melekler var. Tamam mı? Bunlar vergi teşviki almak için akredite oluyorsun. Ondan sonra melek yatırımcı oluyorsun. Ve bu melek yatırımcıların yaptığı yatırımlar fonların ve melek yatırımcı ağlarının yaptığı yatırımın çok çok çok gerisinde. Yani akredite olmuşsun ama yatırım yapmıyorsun. Türkiye çok şanslı bir ülke. Çünkü bankasında, hesabında, ondan sonra parası olan çok fazla aslında bizim milyonerimiz var. Bu rakamlar sürekli paylaşılıyor. Her zaman da bunlar biliniyor zaten. Ve bunların bir şekilde bu girişimcilik ekosistemine katılması lazım. Yani onların akredite olması lazım. Tabii hemen burada şu akla geliyor. Bir akıllı para diye bir konu var. Yani girişimcilikte evet parayı almak çok önemli bir konu. Ama o paranın da akıllı bir para olması lazım. Yani şundan bahsediyorum. Senin iş modelini geliştirecek. Senin önünü açacak, sana fikir verecek, sana mentorluk yapacak bir yatırımcı olması lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu.
Şimdi Türkiye'de oyun sektörünü gördüğümde son olarak ona değinmek istiyorum. İnsanlar oyun geliştirerek gerçekten çok büyük başarılar imza atabiliyor. Ülkeye dolar veya çeşitli döviz kurlarından döviz getiriyorlar. Ve görüyorum ki çok fazla artık böyle küçük girişim de oluşmaya başladı. Oyun sektörü geçtiğimiz sene 1 milyar doların üstündeki ihracat rakamıyla da göz doldurdu açık söylemek gerekirse. Yani savunma sanayi 2 milyar doları geçemedi. 1 milyar doları geçen bir şeyimiz var mesela. Sadece yazılım kısmına baktığımızda. Sen nasıl görüyorsun bu kısmı?
Bizim en şanslı olduğumuz konulardan bir tanesi aslında oyun alanı. Yani bunu zaten daha önceki hem yatırım hem de bu exit hikayelerinden, oyun satışlarından çok yakinen takip ettik. Bizim oyun alanına gidecek çok daha yolumuz var. Ben geçen CNN Türk'teki televizyon programına teknoloji her yerde bir bölüm çekiyordum. Ondan sonra 3 tane arkadaşla tanıştım. Ama bir stüdyo Billion diye bir şey kurmuşlar, oyun stüdyosu. 18-19 yaşlarında falan arkadaşlar. Yatırımlarını almışlar ve bir tane oyunları 700 bin download
rakamına ulaşmış. Bir rakam.
İnanılmaz bir rakama ulaşmış. Yani onların daha fazla gidecek yolları var. Ya çünkü bu alan bizim mesela oyun alanı gerçekten bildiğimiz bir şey. Yani şöyle baktığın zaman zaten kahve kültürü, masa oyunları. Ondan sonra okeyler, tavlalar falan. Ya biz seviyoruz aslında oyun oynamayı. Ve bizim oyun da çalıştığımız bir alan. O bildiğimiz bir alan. O yüzden de ben oyun alanında daha önce şeylere baktığımızda da yani örneklere baktığımızda hep başarılı örneklerimiz var. İşte
evet, Türkiye'de de en kolay geliştirebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Düşük maliyetle yüksek kazanç elde edebileceğimiz konulardan biri.
3 arkadaş işte bir araya geliyor, oyunu yapıyorlar, 700 bin download. Ya da ne bileyim işte Peak Games'in hikayesi de aslında öyle. Şimdi dünya çapında belki açıklanmıyor ama bizim Türkiye'den çıkan en önemli teknoloji startup'ımız.
Evet, gerçekten öyle. Buradan da gençlere tavsiyemiz, bakın buradayız, Apple'dayız. Yazılımcılara, geliştiricilere ödüller dağıtılıyor. Artık sadece Google değil, Apple aynı zamanda Huawei'yi görüyoruz. Kendi ekosistemini, kendi geliştirici altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir şekilde yazılımın bir ucundan tutmak lazım. Tasarımcıysanız oyun tasarımları ya da benzeri grafik tasarımlarına odaklanmanız lazım. Buraya doğru bir kayış var ve bir girişimci olarak da herhalde gerçekten en düşük maliyetle en yüksek kazancı hedefleyebileceğiniz ender sektörlerden biri mobil oyun pazarı mesela.
Evet çok acayip bir yere gitti değil mi ya Mesut?
Yani gerçekten ben çok farklı.
Takip ediyorum şimdi yani inanılmaz bir yere gitti. Düşünsene şimdi 2 tane masa oyunu satıyorsun 100 milyon dolara.
Evet yani çok farklı bir durum var. Ahmet çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
Vallahi
dona güzel bir program çektik diye düşünüyorum.
Vallahi yani şu ana kadar çektiğim herhalde en soğuk stüdyo ortamı oldu, çekim ortamı oldu. Mesut çok teşekkür ediyorum yani. Yok işin esprisi Mesut, gerçekten çok sağ ol. Seni yakından takip ediyoruz. Eline koluna sağlık. Bana da bu fırsatı verdiği için, konuk olarak beni ağırladığın için ayrıca teşekkür ederim Mesut'cum yani vallahi.
Bu arada girişimcilik ekosistemi üstünde CNN Türk'te teknoloji her yerden özel bir bölüm olacak.
Evet.
Evet o olacak. İstersen söyleyelim. Yani onu da izleyebilirsiniz. Takip edin derim ben Ahmet Can'ı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.